Ayrım 14.
Keskin bakışlı adamı fark ettiği günü hatırladı. Bir anlık göz göze geliş, düzenli gidişi tepe taklak etmeye yetmişti. Birkaç gün sonra Seniha'yı görücüye çıkardılar. Görücü diye gelen, Seniha'yı okul dönüşü yol boyunca izleyen keskin bakışlı adamın kendisiydi. Belli ki annesini göz doyuran hediyelerle ikna etmişti. Beyrutlu armatör Enver Saffet, bir rakkase ahengiyle salınan Seniha'yı arzulu bakışlarından çok hayranlık taşıyan duygularla seyretmişti. Seniha bu hayranlığın başına neler açacağının farkına varamayacak kadar çelimsiz ve hazırlıksızdı. Önce annesine baktı. Bol ve pahalı hediyeler bu sabırlı kadının gönlünü çelmiş ve saf gözlerinin içini güldürmüştü. Lübnanlıya baktı. Beyrutlu kurt tüccarın gözleri daha sinsi gülüyordu. Bu tebessüm uzlaşması çok önceden verilmiş bir kararın Seniha'ya tebliği gibiydi. Seniha Saffet aynaya baktı. Hala ne kadar güzel ve etkileyici olduğunu seyretmekle derin bir mutluluğa gömülüyordu. Tiflis Kilisesi'nde nikahını kıyan o genç papazın kulağına fısıldadığı öğüdü hatırladı. Nasıl mutlu olduğun değil, kimi mutlu ettiğin önemlidir. Sana isteklerini mutlu edebildiklerin verebilir. Trabluskarp ve Bingazi yerlileri Osmanlıların bıraktıkları silahlar ve gönüllü subayların eğitimiyle gerilla savaşlarını sürdürdüler. Enver Paşa'nın gider ayak gösterdiği duygusallıkla Libya'da bıraktığı silahları ele geçiren Bingazili yerliler, liderleri Şeyh Ahmet Şerif Senusi'nin manevi komutanlığında savaşa devam ettiler. Trabluskarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal'le ilgili haberler pek fazla duyulmazdı. Damadı Şehriyari'nin bulunduğu yerde başkasının itibarı hiçbir zaman hak ettiği seviyeye ulaşmıyordu. Trabluskarp Savaşı'nda Senussi'nin askerleri büyük kahramanlıklar göstermişti. Senussi'nin Libya'daki durumunu korumak ve ileride kendisinden yeniden istifade etmek amacıyla Senussi'nin gizlice İstanbul'a getirilmesi için el altından teşebbüslere geçildiği duyuluyordu. Teşkilatı Mahsusa'nın görevlendirdiği dedikodular arasındaydı. Bu işin gerçekleştirilmesi amacıyla güvenilir bir kadro aranıyordu. İstanbul bu kadroyu mutlaka bulacaktı. Yakup Cemil'in bu iş için gözü pek tetikçilerle çok kurnaz ve yürekli delikanlılar aradığı söyleniyordu. Yakup Cemil bir muhabbet gecesinde Nevber Hanım'ı kucaklamış ve mücadelesinin özünü vermişti. Her şeyi 3-5 kişinin el altında tezgahlayacağı şeylere bağlı. Bugün herkes buna cinayet diyor. Osmanlı'nın kurulduğu günkü kadar faziletli olduğuna yemin ederim. Şeyh Edebali'nin öğütleriyle benim gözü pek yiğitlerimin farkı yok. Nevver Yakup Cemil'in yüzüne baktı. Gözündeki iftiharın namus çizgileri derinleşmişti. Yakup Cemil bu iftiharı İhvan Meclisi'nde felsefe öğretmiş şairlere taş çıkartan vezinle söylüyordu. Ya Rabbi, rızkımı sen verdikçe boynum kimseye eğik olmaz. Nevver hayatın tadını da tuzunu da birlikte yaşadığı adamın yanında daima övünülecek bir sevinç kaynağı bulmuş ve kendisine sunulduğu sürece bu kaynağın başından ayrılmayı hiçbir şeye değişmemişti. Yakup Cemil yorgundu. Masanın üzerindeki yasemin ağızlıklardan birini aldı. Önceden sarılmış muş tütününü ağızlığa geçirdi. Yatağın ucundaki mangala uzandı, ateşledi. Derin bir nefes alıp Yakup Cemil'e uzattı. En yiğitleri sensin efendim. Osmanlı donanmasının eğer Haliç'te çürümeye bırakılmayıp değerlendirilmesi yapılmış olsaydı, İtalyanların Libya üzerindeki emellerinde muvaffak olamayacakları görüşleri gündeme getiriliyordu. Sultan Abdülaziz zamanında güçlü olduğu kabul edilen Osmanlı donanması, Sultan Hamit zamanında Haliç'e çekilerek beklemeye alınmıştı. Tayfanın iyi bir talimden geçirilmediği muhakkaktı. Subaylar kendilerini yenileyecek bilgi ve tecrübelerini artıracak manevralardan mahrum bırakılmışlardı. Abdülaziz'in hal edilmesinde Osmanlı donanmasının rol oynamasından kaynaklanan korkuyla Abdülhamit donanmayı Haliç'e kapatmıştı. Trabluskarp Savaşı boyunca Osmanlı donanması Çanakkale'de hapsolmuştu. Sebep ister donanmada ister kara ordularında olsun netice değişmemiş ve Trabluskarp ve Bingazi elden çıkmıştı. Trabluskarp Savaşı felaketle sonuçlandı. Bu savaşın sonucu aslında daha büyük bir felaketin hazırlayıcısı oldu. Osmanlı'nın asırlardan beri bütün Afrika'yı kapsayan genişlikte bir Müslüman devlet kurma hayalleri bir kabusa dönüşmüştü. Enver Paşa ile Kuşçu Eşref'in cesaretleri bu hayalleri canlı tutuyordu. Enver Paşa'nın damat olması kendisine Trablusgarp'ta büyük itibar getirmişti. Padişah damadı demek, halife damadı demekti. İslam aleminin en büyük temsilcisinin damadı olmak, Libya'da Enver Paşa'yı bir kurmay binbaşı olmaktan çıkarmış, bir kurtarıcı yapmıştı. Libya'nın elden çıkması karşısında çöllerde kalıp Libyalı Müslümanları hayatı boyunca koruyacağını ve İstanbul'a dönmeyeceğini söyleyen Enver Paşa, Balkan Harbi çıkınca ülkenin kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek Libya'yı gönüllü Osmanlı subaylarına bırakarak Trablusgarp'tan ayrılmıştı. Gönüllü subaylar Libya'da gerilla savaşı yaparak İtalyanları durduracaklardı. 10. Büyük annem konuşurmuş. Biri varmış, biri yokmuş. Hayale sığınıp aşka güvenirmiş. Bahtiyar Vahapzade, Sonbahar Düşünceleri. Teşkilat-ı Mahsusa'nın adı Umur-u Şarkiye Dairesi'ydi. İstanbul'dan kilometrelerce batıda bulunan Trablusgarp'ın işlerini yürütmek üzere kurulmuş örgütün adının Şark Dairesi olarak seçilmesi, gizliden gizliye alay konusu olmuştu. İnsanı ilk duyduğu anda kaçınamayacağı tuhaflığa iten bu isim, duyanları şaşkına çeviriyordu. Ne gariptir ki, imparatorluk Garp'taki işlerini bile Şark telakkisi içinde çözecek kadar yönünü fiziki coğrafyadan ve medeni tanımlardan uzaklaştırmıştı. Söylenenlere göre Teşkilat-ı Mahsusa'nın Şark Dairesi, Osmanlı'nın Garp'ını kurtaracaktı. İttihat ve Terakki devletin yönetimini ele geçirince ihtiyacı olan istihbaratın yapılması amacıyla özel teşkilat kurmayı düşünmüştü. Bu özel teşkilatın devletin ihtiyacı olan bilgileri toplaması yanında bazı önemli hareketleri başlatması da planlanmıştı. Teşkilatın aynı zamanda Türklerin ve Müslümanların örgütlenerek harekete geçirilmesinde de önemli görevler yüklenmesi öngörülmüştü. Bu örgütlenmeleri sağladıktan sonra İttihat ve Terakki'nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında geniş kapsamlı propaganda yapacak kadronun özel bir teşkilat bünyesinde olması fikri kısa sürede itibar görmüştü. Halit Bey bu bilgileri ilk defa Harbiye'deyken duymuştu. Hocalardan ve komutanlardan bazılarının teşkilatın üyesi olduğu tahminlerinde bulunurlardı. Açık seçik bilgileri yoktu ama hissediyorlardı. Komutanların bazılarında gördükleri cesaret ve vatanperverlik duyguları kendilerini bu teşkilatın üyeliğine yakıştırmak için yeterliydi. Enver Paşa emek ve para harcadığı Türkçülük ve İslamcılık politikasının gerçekleştirilmesinde bu teşkilattan büyük yarar sağlayacağına emin olduğu için teşebbüsüne hız vermişti. Ünlü İttihatçıların kurduğu teşkilata verilen önem açıktı. Mithat Şükrü, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, Teşkilat-ı Mahsusa'nın yön verici isimleriydiler. Teşkilatın isim babasının veteriner Yarbay Rasim Bey olduğu söyleniyordu. Güya Rasim Bey, derin bakışlı fakat yumuşak sesli bir teklifle toplantı sırasında adının Teşkilat-ı Mahsusa olmasını önermişti. Sabah namazıyla birlikte Halit Bey'in yeni bir günü başlayacaktı. Annesi önceki gece rüyasında Şeyh Efendi'yi görmüş ve Halit Bey'in uzun süredir dergaha uğramadığının şikayetini dinlemişti. Babası Tevfik Bey'in merbut bulunduğu Yahya Efendi dergahı her sıkıntı ve şükür günlerinde gidip dua ettikleri huzur kubbesiydi. Halit Bey'in hayatına ilişkin bütün düzenlerin öncesinde Gülistan Hanım mutlaka dergaha gider ve Allah'ına yalvarırdı. Şeyh Efendi'nin gecenin yarısında böyle rüyasına girip bu ihmali hatırlatmasının mutlaka bir manası olmalıydı. Halit Bey kahvaltısını yaptı. Annesiyle helalleşti. Hava güzeldi. Güneş bütün gün tepede duracak ve her insanın yüreğine bir aydınlık dünyanın ışıklarını saçacaktı. Yahya Efendi dergahına yöneldi. Kapı aralıktı. Dar yolu yürüdü. Mezarlıkların arasından geçerken durdu. Hepsinin ruhuna bir Fatiha okudu. Tekkede bir daha namaza durdu. Şükürlerinin sınırı yoktu. Allah her istediğini vermişti ve bu şükrün namazla tükenecek yönü yoktu. Sanki bütün sema ustaları gelmiş ve tekkede dönmeye başlamışlardı. Neyler, şah damarı çatlamış karanlığın üzerine sesler ile ışıkları göndermiş bir taze yürekten koskoca insanlığın geçeceği kurtuluş kapısını açmıştı. Kubbede bir tevhid bestesinin nameleri geziniyordu. her gelişinde duyduğu huzurun bu kere daha derin biçimiyle yüreğinden sızmakta olduğunu fark etti. Sanki kaynakları kutsal tepelerde dolaştırılmış bir ilahi el, Halit Bey'in ruhunu sonsuz denilen mertebelerde eğittikten sonra külli sırrın kapısına getirmişti. Yüzyıl okunan alfabelerden geçip bu büyük sırrın harfine talip olabilirdi. Yıllarca boşlukta durup ıslah olacağı günü beklemişti. Dervişleri tılsımlı nice dergah varsa hepsinin eşiğine yüz sürmüş ve hepsinden aldığı ilhamla koşup şükür ki Allah'a kavuşmuştu. Bazen bu büyük huzur dünyasını has bahçeye benzer bir mahşer gibi içine sindirirdi. Bazen de cennet denilen meclise girer ve mümin ile münkiri birlikte gören isyanla titrerdi. Ya Rabbi, aklın bütün imkanları senden geliyor. Mezar taşlarının arasından geçerken hepsiyle konuşmuş gibi mutluydu, selamlaştı. Muamma sona ermiş, Musa, İsa ve Muhammed'deki ruh, vahdetteki vücudu doldurmuştu. Saraya doğru yöneldi. Yolun köşesinde iki karaltı vardı. Elini kabzaya götürdü, kılıfı çözdü, emniyetini açtı. Fecrin o gümüş nurları ölgünleşmişti. Yokmuş sanılan cevheri kendinde bulmuş ve yüreği rahatlamıştı. Önünü iki gölge kesti. Birini tanıdı. Mülkiye'ye birlikte başladığı arkadaşıydı. Sarıldılar. Bu bir hasret gidermekten çok sürpriz karşılaşmaya alışma hazırlığıydı. Mülkiyelinin sesi kararlıydı. Dergaha dönelim. Konuşacaklarımız var. Enver Paşa'nın panislamizm ve pantürkizm politikaları müttefikimiz Almanların pek itibar ve rahat ettikleri bir husus değildi. Almanların politikası yavaş yavaş İslam yanlısı görünen yapıdan çıkarak pantürkizme karşı çıkış biçiminde gelişti. Enver Paşa ile Alman subayları arasında iyi ilişkiler olmasına rağmen ordular arasında iyi bir askeri ilişki yoktu. Enver Paşa zaman zaman geliştiği her konuda rahatsızlık duysa ve başarısızlıkla karşı karşıya gelse bile pes etmesini bilmeyen bir inatçıydı. Padişahın sadece Osmanlı Sultanı olmaması, aynı zamanda bütün Müslümanların halifesi durumunda olması, bir savaş sırasında bütün Müslümanları cihada çağırabilmesi imkanını veriyordu. Savaşın ilk günü cihattan söz etmişti. Vatanperver duyguları doruğa ulaştırıyor, din duygularını Bedir gazilerini andıran iftiharlarla gururlandırıyordu. Hazreti Muhammed'in kılıçlarının ve hırkasının bulunduğu kutsal emanetler odasında padişahın toplantılar düzenlemesi ve mebusan meclisinde bir grup milletvekilini kabul etmesi önemliydi. Padişah Allah'ın iradesini ve milletin namuslu isteğini birleştirerek halkı cihada çağırmayı planlamıştı. Halife-i Ruizem'in Allah'ın inayetinin Osmanlı ordusu üzerinde olduğunu söylüyordu. İslam'ın mukaddes topraklarına yapılan saldırılara karşı Müslümanların bütün canlarıyla mallarıyla karşı koymalarını isteyen padişah sonuçta Kur'an'a sığınmanın en etkili silah olduğunu fark etmişti. Tevbe suresi Allah uğruna mal ve canlarıyla cihat eden her Müslümanı kutsuyordu. Bu ayetler Tebük seferine katılmayan münafıkların akıbetini anlatmaktaydı. Tebük seferi, Müslümanların tam teçhizatlı Hristiyan ordusu karşısında askerlerin ilgisiz ve isteksiz kaldığı savaştı. Aynı durum yeniden başa geliyordu. Halk böyle bir cihat ilanına rağmen aslında ordunun tam donanımlı Hristiyan orduları karşısında tutunabileceği konusunda umutlu değildi. İlahi havasında bestelenmiş marşlara ve hüzünlü asker türkülerine rağmen cihadın istenen amacı sağlayacağına inanılmıyordu. Hristiyanlar baskı kurarak İslam halifesinin cihat ilan etmesinin Tevbe suresindeki şartlara göre gerçek cihat sayılmayacağı söyleniyordu. Almanlar silah zoruyla halifeyi tehdit etmişler ve bu tehdidi fetva eminine kadar uzatmışlardı. Ordu telaşa kapıldı. Almanlar küçük el kitapçıkları ve afişler bastırmıştı. İslam aleminin tartışılmaz lideri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı Sultan Reşad'ın cihat fetvalarını tebaasına intikal ettirecek gücü yoktu. Alman matbaalarında basılan bildiriler bir yandan Kuzey Afrika öte yandan Orta Asya Müslümanlarına ulaştırılacaktı. Ela Hatun'un güzel günlerinden biriydi. Namlı hafızın öğrettiği dualardan birisini tam öğrenmiş ve hiç aksamadan tekrarlayabilmişti. Yasin-i Şerif'i ezberlemesi o kadar zor gelmişti ki dili Arapçaya bir türlü dönmüyordu. namaza alışması da kolay olmamıştı. Namlının arkasında duruyor ve ona uyarak ibadetini tamamlıyordu. Namlı hafız koynuna girdiği gece onu hazla kucaklamış ve bir gururu paylaşmanın ortaklığında alnından öpmüştü. O gün bugün İsa Ahmet hiç kimsenin zorlamasına gerek kalmadan namlı hafıza bey baba diyordu. Teşkilat-ı mahsusanın resmen kurulması, hukukunun tamamlanmasını gerektirdiği için padişahın onayına sunulmuş ve Sultan Reşat önüne getirilen kararı hiç düşünmeden imza etmişti. Teşkilat aslında sadrazama bağlı olarak çalıştırılacaktı. Ancak teşkilatın kurucusu olarak Enver Paşa bu işin yönetimine talip olmuş ve her türlü bilginin Harbiye Nazırı olarak kendisine verilmesini sağlamıştı. İşin gerçeği şuydu. Teşkilat sadrazama bağlı olarak kurulmuş olmasına rağmen emirlerin tamamını Enver Paşa'dan almaktaydı. Teşkilat mahsusada genellikle Osmanlı subayları ve sivil bürokratları çalışıyor olmakla beraber bir takım dış ülkelerin önemli yöneticilerinin de para karşılığı hizmet veren kadroları da vardı. Enver Paşa bu idealini sürdürürken teşkilat mahsusanın gücü ve faaliyet alanı genişliyordu. Kardeşi Nuri Bey, Kara Kemal, Yenibahçeli Nail Bey teşkilat konusunda yetkili isimlerdi. Kuşçubaşı Eşref Sancar Bey'in organize ettiği örgütlenme modeli içinde Libyalı yerli halk ve şeyhler önemli bir direniş gücü oluşturmuşlardı. Bedevilerin örgütleniş biçiminde Osmanlı askeri terbiyesinin payı büyüktü. Mülkiyeli dergaha girince arkadaşını kapı önünde nöbete gönderdi. Birlikte çöktüler. Derin sohbet havası veriyorlardı ama işleri aceleydi. Mülkiyeli doğrudan konuya girdi. Teşkilat mahsusa kurulmuştu ve yürekli vatanperverlere ihtiyacı vardı. Halit Bey bu önemli görev için uygun görülmüş ender kişilerin başında geliyordu. Senusi ailesi Trablusgarp'ta her şey demekti. Bölgenin bütün uhrevi değer yargılarını oluşturan düşünce ve duygular Senusi tarikatlarında öğretilmekteydi. Ancak Senusi şeyhleri hem dini hem dünyevi lider olarak Trablusgarp'ta her konunun ve varlığın sahibi olarak önem taşımaktaydı. Senusi tekkelerinde ve zaviyelerinde İslam öğretisinin en dikkatli biçiminde verilip insanların eğitilmesi yanında dünya meseleleri de çözüme ulaştırılıyordu. Bu tarikat 19. yüzyılın başında kurulmuştu ve tam 100 yıllık geçmişi vardı. Senusi tarikatını Seyyid Muhammed Es-Senusi kurmuştu. Şeyh Senusi ciddi din eğitiminden geçmişti. Mısır'da ve Tunus'ta okumuş ve Kuzey Afrika kültürünü çok iyi öğrenmişti. Trablusgarp'tan Mekke'ye uzanan coğrafyadaki tarikatları tetkik etmişti. Senusi din bilgisinin yüksek olduğu ve bu bilgileri günün şartlarına uygun biçimde yorumladığı için itibar görmüştü. Mekke'de intisap ettiği Şeyh Ahmet bin İdris'ten yararlanmış ve ondan öğrendikleriyle kendi adına bir tarikat kuracak kadar güç ve cesaret kazanmıştı. Savaş başladığında yaşı 90'a yaklaşmış bulunan Şeyh ölmüş, yerine oğlu Ahmet el-Senusi getirilmişti. Senusi tarikatı artık sadece Trablusgarp'ta değil, Kuzey Afrika sahillerinden ekvatora uzanan geniş coğrafyada etkili olmuştu. Halit Bey'in önüne küçük bir zarf koydular. Yanında Enver Paşa'nın gözlerini öptüğünü bildiren hediye paketi duruyordu. Emanetleri getiren aracı bunların Yakup Cemil tarafından gönderildiğini fısıldamış ve ağzını bir daha açmamak üzere kapatmıştı. Halit Bey önce zarfı açmak için uzandı. Bileğine bir kelepçe geçirilmiş gibi irkildi. Sessizliğini koruyan haberci hiçbir şey söylemeden zarfı bir kenara itip Halit Bey'in elini Enver Paşa'nın gönderdiği hediyeye yönlendirmişti. Paket ağırdı. Halit Bey oturduğu sandalyeden ayağa kalktı. Yavaşça paketi açtı. Kabzasına isminin özenle işlendiği bir tabanca vardı. Şarjörü doldurulmuş ve yerine takılmıştı. Yanına bir kurşun daha bırakılmıştı. Tabancanın kabzasını işleyen el, aynı özenle kurşunun üzerini de işlemişti. Halit Bey kurşunun üzerinde ismini görünce tabancayı öptü. Kurşunu cebine yerleştirdi, öteki pakete uzandı. Zarfın mührü kolayca açılmıyordu, zorladı. Üç cümlelik emir okunuyordu. Yanındaki Sphinx ilk defa konuştu. Yakup Cemil gözlerinizi öpüyor. Nevber Hanım yarın valideniz Gülistan Hanım'a misafir olacak. Halit Bey'in teşkilat mahsusadaki görevi, Trablusgarp'taki milliyetçileri teşkilatlandırmak, eğitim vermek ve sürdürdükleri gerilla savaşında yardımcı olmaktı. İstanbul'dan trenle Viyana'ya gidecek ve orada alacağı talimatla kendilerine tahsis edilmiş bulunan denizaltıya binerek Libya'ya geçecekti. Emrin son cümlesi asıl gerçeği açıklıyordu. Tahsis edilen denizaltı, Trablusgarp'ta savaşı sürdüren milliyetçilere hem önemli miktarda silah götürecek hem de masraflarını karşılamak için altın taşıyacaktı. Nusret Şakir merdivenlerin aydınlığını söndürdü. Çevredeki soğan, patates ve turşu kokuları birbirine karışmıştı. Duvara dayanmış büyük aynalı büfeyi yana çekti. Kendisine verilen talimatı aynen yerine getiriyordu. Başı sıkıştığında soracak tek kişinin yokluğu, her şeyi özenle düşünmesini ve her emri yazıldığı gibi harfiyen yerine getirmesini gerektiriyordu. Büfeyi çekince küçük bir kapının gizlendiğini gördü. Şifreye uygun olarak çaldı ve bekledi. Birkaç dakikalık sessizlik ölüm emri gibiydi. Sonra parola sesleri duyuldu ve kapı aralandı. Dar bir koridor uzuyordu. Önündeki rehber elindeki mumu Nusret Şakir'e uzattı. Yanınızda kibrit var mı? Hayır. Öyleyse sakın söndürmeyin. Bu koridoru karanlıkta zor yürürsünüz. Nusret Şakir'in beynine bir macera tehdidi akıtan ses yumuşak ve zarif bir İstanbul lehçesinin şarkısı gibiydi. Bu kadın mutlaka bir sevdayla bu işi yapıyor olmalıydı. Yüzüne bakmak istedi. Mum ışığında bu sevdayı seyretmek zordu. Işık sadece gözlerini aydınlatmıştı. Bakışlarındaki tahammülün ölçüsü aşikardı. Bu bakışın kaçamak çizgilerine bir küçük tebessüm yerleştirilmişti. Şamdanı Nusret Şakir Bey'e uzattı. Nusret Şakir arzulu adamdı. Şamdanı yaklaştırıp bu güzel bakışların sahibini daha yakından tanımak istedi. Ve ince uzun dehlizin karanlığı çöktü. Güzel kadın şamdanı üfledi. Nusret Şakir'in girdiği kapıdan çıktı. Bir zifiri karanlıkta sadece bir uysal ses yumuşadı. Sizin için cesur adam demişlerdi. Korkmadan yürüyebilirsiniz sanırım. Bir gece vakti trenle yola koyuldular. Sirkeci'den kalkan trene özel bir vagon eklenmiş ve bu vagon teşkilat mahsusa emrine verilmişti. Halit Bey bu vagona yerleştirildi. Tren 40 yere uğrayıp yolcu indirip bindirerek Avusturya'nın en büyük deniz üssünün bulunduğu Pola kentine kadar gidiyordu. Teşkilat mahsusacılar bu yolu gidecek ve verilen vazifenin gereğini yerine getireceklerdi. İstanbul'u terk etmek öyle sanıldığı kadar kolay değildi. Halit Bey en güzel hatıralarının yaşandığı bu kenti çok seviyordu. Ailesi, dostları, meslektaşları bu kentin insanları olarak en yakınlarıydılar.